adı Aylin.
Ayrım 24.
Masasından kalkıp içeri koştu. Bir etek için doktorumu öldürdüm sanıyor aptal karı diye düşündü Lori. Eteklerini uçura uçura çıktı kapıdan. Serin havaya kavuştu. Binanın çıkışındaki ağacın dibine köpeğini işletmekte olan yaşlı kadına intihar etmeyeceğim. Ne bugün ne de yarın dedi Lori. Kadının şaşkın bakışlarını üstünde taşıyarak kırata kırata uzaklaştı. Lori ailenin elinde yeniden şekilleniyordu bir yıldır. Bu mucizeye kendi de inanamıyordu. Bütün gözyaşlarını onun ofisine akıtmıştı. Tek bir damla bile kalmamıştı göz pınarlarında. 10 sene ağlamayabilirdi artık. İçini dışına doğru ters düz etmişti Aylin. İlk düş kırıklığını, ilk depresyonunu, yaralı yüreğini, babasından yediği dayakları, işittiği hakaretleri, azarları, aşağılanmaları, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü intiharlarını, herkesin bir ağızdan konuşup kimsenin birbirini dinlemediği aile toplantılarını, 13 yaşındayken evi terk eden babasının arkasından nasıl sevinç çığlıkları attığını, yeryüzünde annesiyle babasının ayrılmasına sevinebilen yegane çocuk olduğu için akrabalarının öldüren bakışlarıyla birlikte sundukları horlamalar, horlanmaları anlatmıştı. Koleji bitirince de koca dünyada başka iş yokmuş gibi gidip o Hınzır babasının yanında çalışmaya başlamasını, küçümsemelere, itilip kakılmalara göğüs gelmesini, ilk aşkın nüksanlı bitişini ve bu kez de aşk uğruna kesilen bileklerini, yuttuğu haplardan ötürü durmadan yıkanan midesini, 8. 9. 10. intiharlarını anlatmıştı bir yıl boyunca. İçindeki tüm kötülükler şırıl şırıl dışarı akınca babasının sürekli kafasına kattığı beceriksizliği ile kala kalmıştı Lori. Tüm gücüyle kızın yeteneklerini zorluyordu şimdi Aylin. Bu kadar keskin bir zekanın neden bugüne kadar yönlendirilemediğini şaşıyordu. Koleji burslu okuduğuna göre aklın yerinde olmalı. Öyle herkese burs vermez okullar demişti Lori'ye. Doğru yahu, bugüne kadar hiç düşünmemiştim bunu demişti kız. Yahudi olmaktan da öyle eskisi gibi utanmıyordu artık. Baksana bazıları gönüllü seçiyor bu dini. Elizabeth Taylor bile sonradan Yahudi oldu demişti Aylin. Demek ki utanılacak bir şey değil. Sen gitsen bizim ailenin içine de görsen onu Noel ağacı gibi 10 parmağın yüzüklü, yakaları broşlu, kulakları küpeli rüküş karıları. Oha babam tıkınan göbekli herifleri. Mide bulandırıcı alt kimlik demişti Lori. Bütün bu küçümsediğin şeyler yüzünden ölünür mü budala demişti Aylin. Yahudilerden nefret ediyorsan onlardan uzak durursun. Sevgilin kalbini mi kırdı, seni terk mi etti, herifin canını okur sonra da kendine yeni birini bulursun. İntihar edersen vicdan azabından öleceğini mi sanıyorsun erkeklerin? Belki bir hafta 10 gün üzülür arkandan, sonra unutup gider. O toprağın üzerinde fink atarken sen altında çürüye durursun. Beni de aldattık hocam, ne olmuş yani? Öyle bir anlatıyordu ki Aylin Lori'ye hak veriyordu çaresiz. Üstelik en ciddi olayda bile gülünecek bir taraf buluyordu. En çok bu yönünü seviyordu Lori doktorunun. Bir gün çekine çekine sana bir şey söyleyeceğim ama gülmek yok demişti. Neymiş o? Benim şu andaki üvey babam kim biliyor musun? Kim? Babamın şimdiki karısının eski kocası. Ay ne ilginç demişti Aylin. Tıpkı Woody Allen filmlerindeki gibi. Bu kadını ilk yitan hiçbir şey yok mudur hayatta diye düşünmüştü Lori. Kolay mıydı bu derin filmlerinin gerçek hayatta yaşamak? Yani utanç verici bir durum değil mi sence? Ben senin hep sıradan bir Yahudi ailesinde doğduğun için üzüldüğünü zannediyordum. Al işte sana sıra dışı bir durum. Niye utanç verici olsun kuzum? Kaç kişi vardır şu dünyada üvey babası, üvey annesinin eski kocası olan? Durumunun değerini bil demişti aile. Lori yepyeni açılarla bakmayı öğreniyordu dünyaya. Ailenin kitabında kötü, ayıp, günah diye kavramlar yoktu. İnsanlar dünyaya başlarına gelebilecek şeyleri yaşamak için geliyorlardı. Her şey gelebilirdi başlarına. Bu nedenle hoşgörülü olmak şarttı. Ayıplamak, kınamak yanlıştı. Kimseyi kırmamak, üzmemek şartıyla istediğin her şeyi dene. Bir gün çekip giderken geride ne aklın kalsın, ne de senin yüzünden kırılmış bir yürek demişti bir keresinde ailen. Senin kırdığın yürek hiç yok mu? Olmaz olur mu? Bir sürü. Kendi yapmadığını bana niye satıyorsun? Lafa bak, kendim çalamıyorum diye piyano dinlemem yasak mı yani demişti Aylin. Artık küfür etmiyordu eskisi gibi Lori, argo da konuşmuyordu. Ailenin teklemesiyle sanat yapıtlarını pazarlayan bir kurumda iş bulmuştu. İlk kez babasından apayrı tek başına çalışacaktı. Bir işi vardı, artık bir de arkadaşı. Arkadaştan da öte bir ablası, hatta annesi. Evet, bir annesi. Kollarına sığındığı, her şeyini anlattığı, paylaştığı, akıllı, güzel, şeker bir annesi. Uçuyordu mutluluktan. Aylin'in bileklerindeki kesik izlerini örtmesi için kalın gümüş bilezikler armağan etmişti. Çiçekli eteği paralarına kadar giymiş, sonra da bir benzerini almıştı. Bir de mucize gerçekleşmişti hayatında. Seanslar sırasında çocukken bir hayvan olmasını istediği ne kadar... Bir hayvanı olmasını ne kadar çok istediği çıkmıştı ortaya. Evden izin vermedikleri için kedisi bile olamamıştı. Bir at almasını önermişti Aylin. At çok pahalıydı. O zaman da biri haraya gidip ata binme dersleri almasını söylemişti. Lori iş çıkışlarında ve hafta sonları at binmeye gider olmuştu. Bir yıl sonra sattığı resimlerden kazandığı komisyonlarla hep bindiği siyah atı satın almayı düşünmüştü. Hiç durma, hemen al demişti Aylin. New York'un göbeğinde yaşayan bir at alır mı? Alır. Ama elimdeki bütün para ata gidecek. Gitsin Lori. Çok istediğim bir şeyi yapıver bir kerecik. Kapa gözlerini ve al o atı. Lori bir ömür bütün istediklerini engellemiş olan annesiyle babasını düşünmüştü, telefon etmişti haline. Aynen alıyorum atı. Al kız al, hiç düşünme. Almıştı atı, simsiyah bir attı, adı da Karavonix'ti. Lori her gün iş çıkışı gidiyordu araya. Lori'nin sesini duyunca kişneyip şalı kalkıyordu at. En az bir saat boyunca dört nala koşturuyordu atı Lori. Te içinde kalıyordu. Onu koştururken hiçbir kötü düşünce gelmiyordu aklına. Yıllar boyu kafasını, ruhunu kemiren ölüm isteği çok uzaklarda kalmıştı. Central Park'ta doğal dizgin gittiği bir gün kendini doğaya haykırırken yakaladı. Yaşamak ne kadar güzel, benden uzak duralım. Sayfa 196, 4. evlilik. Müslümanlarda bile 4'ten fazlasına izin yok. Ona göre ha, bak bu son koca olacak dedi Kasım Gület baldızına. Bu son enişte dedi Aylin. Nilüfer'in bile itirazı yok Joe'ya. Demek ki bu evlilik yürüyecek. Kızları ne yapacağız kızları diye lafa girdi Nuri. Tam o sırada kahve getiriyordu Kasım Bey'e. Sen işine bak hadi bakalım doğru mutfağa dedi Nilüfer. Nuri bir gün önce Joe'nun evine temizliğe gittiğinde kızlarla babalarının arasında geçen konuşmaları kulak misafiri olmuştu. Nuri'nin konuşurken İngilizcesi kırık olduğu için söylenenleri de anlayamadığını zannediyorlardı. Oysa leblebeden leblebiyi anlıyordu. O her söyleneni de duymuş, ertesi gün haline yetiştirmişti. Bu kadın seninle paran için evleniyor demişti Valeri. Kadınların %90'ı öyle yapar kızım. Sen de evlenirken biraz para düşünseydin gözün şimdi benim paramda olmazdı. Seni paran için seven biriyle evlenmeyi kabul ediyorsun yani. Sen de beni param için sevmiyor musun? Valeri kapıyı vurup çıkmıştı. Joe diğer kızına insanların her türlü nitelikleriyle bir bütün olduklarını, varlıklarının veya yoksulluklarının da kişiliklerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Ben de onun bir meslek sahibi, kültürlü ve gösterişli olduğu için istiyorum. Bu bir suç mu demişti. Ama o para için. Ama o para için ailen sokaklarda sürünmüyor Foy. Benim param olmaksızın da lüks içinde yaşayabilecek parası var. New York'un en iyi yerinde muhteşem bir katı var. Kirasını karşıladığı bir ofisi var. Para getiren bir mesleği var. Bu saplantılarından kurtarın kendinizi. Ben de sonunda Rockefeller değilim. Foy bu kez başka bir şey bulmuştu aileni karalamak için. Bu kadın içiyor. Niye içmesin? Sen de içiyorsun, ablan da içiyor, ben öyle, ben de öyle. Ama o alkolik, saçmalama kızım, davetlerde bir iki bardak içen insana alkolik denmez. O sarhoş oluyor. Hayır olmuyor, onun dışa dönük, renkli, çok sesli bir kişiliği var. Dans etmeyi, eğlenmeyi, kahkaha atmayı seviyor. Keşke sen ve Valeri de hayattan bu kadar zevk alabilseniz. Nuri Hanım için duydukları karşısında dayanamamış, hırsla içeri girerek bu evi temizlemeye ilk geldiği günlerde nasıl etrafında toz toprak içinde çarşafların sakirden kireçlenmiş olduğunu, evin pisliğini sökebilmek için en kuvvetli deterjanlarla günlerce uğraştığını yarım yamak İngilizcesiyle anlatmış, kapıyı vurup tekrar mutfağa dönmüştü. Baba kız hiçbir şey anlamadan baka kalmışlardı arkasından. Sonra Fohep babasına bu Türklerin hepsi deli demişti. Olabilir ama sen ve Valeri isteseniz de istemeseniz de ben aynen evleniyorum. Bu fikre kendinizi alıştırın. Bütün derdinizi paraysa vasiyetimi hazırladım bile. Merak etmeyin, haklarınızı iyi korudum. Bu konudaki son sözleri böyleydi John'un. 60 East Avenue'daki son günlerini yaşıyordu Aylin. Evini satışa çıkartmıştı. Joe ile evliliklerini yepyeni bir evde başlayacaklardı. İçinde eski yaşamlarından, eski karılarından, eski kocalarından hiçbirisi taşımayan, kendileri için dayayıp düşünmüş oldukları bir evde. Joe 74. sokakta Park ve Madison Avenue'ların arasında Amerikalıların Bronson dedikleri kocaman 3 katlı bir ev satın almıştı. Evin giriş katına ailenin muayenehanesini taşıyacaklardı. Arka bölümde Nuri ve nihayet Türkiye'den getirteceği karısı Şerife yerleşecekti. Birinci katlı salon, yemek ve oturma odaları ile mutfak, üst katlarda yatak odaları bulunacaktı. Tayyip'e ile Alex'e son kat ayrılmıştı. Ev dayanıp döşenmişti. Salonlara Türk halıları yayılmıştı. Halıların çoğunu Aylin ile Joe yazın İstanbul'a gittiklerinde kapalı çarşıdan almışlardı. Bazılarını Nilüfer ve Kasım Bey vermişti. Evin içinde Osmanlı evlerini andıran bir mistik hava vardı. Koyu renk ahşap döşemelerle, lacivertli bordolu kilimlerle loş ve ağırbaşlı duruyordu salon. Evde sadece birkaç ayrıntı kalmıştı tamamlanacak. Aylin eşyalar çıktıktan sonra daha da geniş ve aydınlık duran evinde pencereden dışarı baktı. Evin satış kontratını 10 gün sonra imzalayacaktı. Katını sattığında Joe ile evlenmiş olacaktı. Bu aydınlık ferah ve sadece ona ait olan evden loş içine dönük ve ona yabancı başka bir mekana geçecekti. Doğru mu yapıyordu? Ya kızları ne yapacağız onlara diyerek yangına körükle gitmişti Nuri. Nilüfer kendi kardeşiydi, onunla başa çıkabilmiş, Michelle'e karşı takındığı düşmanca tavrı aldırış etmemesini öğrenmişti. Şimdi karşısına iki kadın daha çıkıyordu. Bir evliliği burnundan getirmek için. İlk kez zavallı Michelle'in Nilüfer yüzünden neler çekmiş olabileceğini yüreğinde hissediyordu. Oysa hep şakaya almış, alaya vurmuştu ablasıyla eski kocasının savaşını. Son günlerde kızlar biraz yumuşamış gibiydiler Aylin'e karşı. Bu evlilikten dönüş olmadığını anladıklarında daha dostça bir yaklaşım içine girmişlerdi. Aylin de onları kazanmak için akşam yemekleri düzenlemiş, hoşlanabilecekleri hediyeler almış, sonra da birdenbire bezmişti bütün bu işlerden. Her ikisi de 20'lerini çoktan geride bırakmış, evlenmiş, ev bak sahibi olmuş kadınlardı. Çok komik gelmeye başlamıştı kendini düşman ilan etmeleri. Nilüfer kardeşinin akıllarından geçeni sezmiş gibi, nikahta keramet vardır derler Aylin. Düşünüp durma arpacı kumrusu gibi. Her şey yoluna girer, kızlar da alışırlar zamanla. Alex zaten şimdiden bayılıyor sana demişti. Nikahtaki o kerameti ben henüz yakalayabilmiş değilim. Yanlış koca seçiyordun da ondan. Senden ilk kez itiraz yükselmiyor ben evlenirken. Bakarsın bu kez kerameti de bulurum. Bu da son olsun Nilüfer dedi Aylin. Bul da bu son olsun Aylin. Son olsun Nilüfer dedi Aylin iştenlikle. 400 kadar davetiye dağıtılmış, tüm düğün hazırlıkları tamamlanmıştı. Nikah sadece 3 gün kalmıştı. Aylin birkaç gündür kendi katı boşalmış olduğu için Park Avenue'daki evde kalıyordu. Joe akşamüstü eve elinde bir takım kağıtlarla geldi ve Aylin'e onları imzalamasını söyledi. Nedir onlar diye sordu Aylin. Okusana. Ay okutma bana o iç sıkıcı şeyleri Joe. Nedir o kağıtlar kuzum? Evlilik kontratımız. Ne? Evlilik kontratı. Ne demek o? Yani ben ölecek olursam ya da ayrılmaya kalkarsak senin nelere hakkın olup nelere olmayacağına dair dondu kaldı Aylin. Ben tam 3 kere evlendim. Hiç böyle bir şey imzalamadım Joe dedi. Ama benim 4 tane çocuğum var Aylin. Michelle'in de 2 tane vardı. Şunları bir okusana sen. Ne okurum ne de imzalarım. Biz evleniyoruz. Sen ve ben ölürsek kanun ne diyorsa o olur. İmzalamazsan evlenemeyiz. İyi evlenmeyiz o zaman dedi Aylin. Çantasını kaptı, kapıyı vurup çıktı. İsten de kadar koşarak adımlarla yürüdü. Kendini son derece aşağılanmış hissediyordu. Nilüfer'in oteline telefon etti. Kimseyi bulamadı. Emel'i aradı, yoktu. Michelle'den ayrıldığı için onu bir türlü affedemediğini hissettiği Leyla'ya da söylemek istemiyordu bu durumu. Akıl danışacağı kimse kalmamıştı ortalıkta. Kurt Ödner'ın numarasını çevirdi. Kurt Allah'a şükür evdeydi. Onun sesini duyar duymaz başladı ağlamaya. Evlenmiyoruz Kurt, nikah kaldı. Ne diyorsun Aylin sen? Çok çekin bir şey yaptı Joe. Asla kabul edemem böyle bir aşağılanmayı. Neredesin sen şimdi? Kendi apartmanımdayım. Evime döndüm. Allah'tan daha satışı imzalamamıştım. Gözyaşları sel gibi akıyordu yanaklarından. Bekle beni geliyorum. Gelince anlatırsın dedi Kurt Dalner. Hemen gel ama evde oturacak bir minder bile kalmadı. Bilesin dedi Aylin. Kurt Dalner gelene kadar Nilüfer, Kasım ve her iki tarafın avukatları da bulunmuştu. Hepsi rezil olmamaları için Joe ve Aylin'i ikna etmeye çalışıyorlardı. Aylin hırsından Joe'dan $2 milyon istemişti karşılık olarak. Joe böyle bir reaksiyon beklemediği için şaşkındı. İşi şakaya vurmak için Aylin'in avukatına evlenirken Aylin'in ailesine 2 deve, 10 koyun, 1 de çadır veririm demiş. Bu espriye kimse gülmemiş, buz gibi bir hava esmişti. Kendini bu yola iteleyen kızlarına da bu konuda hiç anlayış göstermeyen Aylin'e de kızıyordu. Sonunda bir anlaşma zemini bulundu. Hem Joe yaptığına hem de Aylin gösterdiği tepkiye pişman olmuş gibiydiler. Ama düğünden tam 3 gün önce işin bütün tadı tuzu kaçmıştı. Aylin ve Joseph Cates 1987 yılının Haziran ayında New York'un en görkemli otellerinden biri olan Madison Avenue'daki Carriol Oteli'nin büyük seremoni salonunda evlendiler. Düğünlerine New York'ta yaşayan tüm Türk kolonisi, ailenin Türkiye'li kolej ve iş arkadaşları, bazı özel hastaları, Joe'nun filmci dostları, tam kadro akrabaları ve Musevi Sosyetesi'nin önde gelenleri davetliydi. Birkaç kişinin dışında 3 gün önce yaşanan krizi kimse bilmiyordu. Joe'nun kızları bile. Ailen inanılmayacak kadar hoş ve şıktı. Timothy Charles, gelin olmak sana ne kadar yakıştı ailen dediğinde, ben de bu yüzden sık sık evleniyorum ya diye yanıtlamıştı ailen. Üstünde bulut gibi uçuşan elbisesiyle konukların her birini ihtimamla ağırlamaya çalışıyordu. Pırıl pırıl gözleri içten gelen neşesiyle gerçekten de çok mutlu gözüküyordu. Birkaç gün öncesinin tüm gerginliğini, kırgınlığını geride bırakmayı başarmıştı. Yepyeni bir evde, yepyeni bir hayata başlıyordu. Mutlu, iyi niyetli, umutluydu. Joe ve ailen balayı için Paris'ten geçerek Türkiye'ye gittiler. Önce birkaç gün İstanbul'da kaldılar. Nilüfer ve Kasım Gülek, Büyükada Anadolu Kulübü'nde yeni evliler için bir davet verdiler. Aylin bu davete İstanbul'da yaşayan akrabalarının ve sınıf arkadaşlarının çağrılmasını istedi. Bir yaz ayında 4 bir yana dağılmış İstanbulluları bir araya toplamak kolay olmadı ama haber ulaştıranlarının çoğu geldi. Yıllardan sonra Ankara'daki soysal apartmanının çocukları Nilüfer, Aylin, Betin ve Ayşe ilk kez bir araya geliyorlardı. Ve yine yıllardan sonra kuzinler Nilüfer, Semra, Aylin ve Ayşe de ilk kez buluşuyorlardı. Duygu yüklü buluşmalar ve hatıralarla dolu geçen gecede Kasım Bey hoş bir konuşma yaptı ve baldızına sonsuz mutluluklarla son evlilik diledi. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra ailenle kocası Göce'ye inip Betinlerin teknesiyle bir mavi yolculuğa çıktılar. Joe karısının olduğu kadar Türk sahillerine ve Türklere de hayran gözüküyordu. Hayatının en doğru evleneni yaptığını düşünüyordu.
Ayrım sonu.